Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız Samimiyet'in 9. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi karşısında sevgili kardeşim Aran var. Aran'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Senin bu rahatlığına hayranım bu girişteki abi.
Teşekkürler. Yapacak bir şey yok. Bunları yaptık daha önce.
Evet.
Seviyoruz. Yani
yıllardır yapıyormuş gibi.
Yapıyoruz. Evet. Yıllarca yapacağız inşallah Aran.
İnşallah.
Evet. Şimdi bugünkü konumuz biraz gündem, biraz siyaset, biraz ekonomi. Malum ülkenin gündemi yani gerekirse buraya 4 bölüm falan yapılacak seviyede ama biz hızlıca bir toparlamaya çalışacağız. Bakalım. Evet. Köfteci Yusuf'ta başlıyoruz.
Gittin mi hiç?
Daha önce git. Yani şöyle. İstanbul'da gitmedim. Yolda giderken uğradığım oldu.
Ben gittim. Ara ara gidiyorum ben.
İstanbul'da mı gidiyorsun?
İstanbul'da gidiyorum.
Çok önemli. Yani seni yani 15 küsur senedir neredeyse tanıyorum. Evet. İlk defa dedim Köfteci Yusuf'a gittim. Enteresan.
Abi, iş yerinde
insan bir kere hadi abi gel şurada bir köfteci Yusuf yiyelim der.
İş yerine yakın bir şeyi var, şubesi var.
Aymakop'ta
bizim
mı?
Bizim 2 telli'de.
Tamam.
Arada gidiyoruz. Köftesi iyi, fena değil.
Yani ben yolda yedim daha çok. Babam çok severdi eskiden. Bir ara çok tutuktu hakikaten. Yalan yok yani. Yazılarına falan da yazmıştı. Onun sebepli yani yolda işe güce giderken Bursa, o Akhisar, oralarda. Yani şöyle ben bu konuya şöyle gelip sana evet, pas atayım. Bir. Şimdi köfteci Yusuf konusuyla ilgili 2 tane bence açı var. Bir, Tarım Bakanlığı'nın sunduğu rapora insanların inanmayıp, iplemeyip destek vermek üzerine sosyal medyada bir işte böyle bir Köfteci Yusuf'un yanındayız, yedirmeyeceğiz tadında. İki, Köfteci Yusuf'un bu iş olduktan sonraki açıklama ve adamın samimiyet geçme. Yani o adamın gördün mü tipini?
Evet.
Bence çok önemli bir iletişim açısından.
Doğru.
Yani kendisiyle bir gün hatta denk gelirsek oturup konuşmak isterim bilinçli mi yaptı diye.
Konuşmaya başlayışı da çok iyiydi.
Evet ya o adamın o tarzı çok etkiledi bence bu konuyu. Yani bence işin bir de iletişim boyutu var, bir de gerçek boyutu var. İki tarafta Köfteci Yusuf'a yaradı. Yani devletin ya yani bunca bir son şunu söyleyip sana top vereceğim. Devletin bir restoran zinciriyle yaşadığı çelişkiden hem işin karar ve yani işte bu yanlıştır raporu artı iletişimle alakalı Köfteci Yusuf'un galip çıkması ya bilmiyorum ben iletişim başkanlığının ve külliyede yani herhalde oturup 3 gün falan bunu düşünürdüm biz nerede yanlış yaptık diye. Yani inanılmaz bir hadise bence. Ne diyorsun?
Abi işin iletişim tarafını tabii sen tekrardan bir değinirsin ama ben bu konuya biraz şöyle bakmak istiyorum. Tabii şimdi Sayın Daran Acemoğlu kendisini tekrar buradan kutlayalım.
Evet tebrik ediyoruz.
Ona atıfta yaparak kendisi Nobel ödülünü alırken ekibiyle birlikte.
Ekibi demeyelim. İş arkadaşları.
Partnerlerini diyelim ne diyelim. Evet. Kurumların aslında refah üstündeki önemine evet, büyük oranda değiniyor. Ya burada mevzu şu kısacası. Şimdi Tarım Bakanlığı'na güven yok. Hukuk işliyor mu?
Zaten
işlemiyor mu? Yani biz bilmiyoruz abi. Yani ben şundan yoruldum ya. Bir konu çıkıyor. Ortaya bir konu atılıyor. Bu konuda kimin hükümet acaba yandaşlarıyla alakalı burada bir durum mu var? Yoksa gerçekten mi suçlu? Biz bunu bilmiyoruz. Devamlı biz bu ikilem içinde bir gidip gelme evet, var. Ya bu beni aşırı derecede rahatsız ediyor abi. Çünkü burada belli ki bu bir kere şu net yani net olan buradaki tek şey bunu Köfteci Yusuf'un bilinçli yapmadığı. Yani çünkü bugün domuz eti de
öyle bir ucuz
değil.
Yani bir rekabetçi avantaj
Türkiye'de
getirecek bir şey değil.
Hani kullanım oranı adamın zaten yaptıkları ortada. Yani evet, adamın domuz etinin içine karıştırılmasına ihtiyacı yok falan filan. Yani o yüzden burada ne var? Ya birileri bu adama şu anda tamamen komplo kuruyor.
Evet.
Ya da içeriden gerçekten
ya
birileri
bir usulsüzlük var ya da bir kontrolsüzlük var.
Yani ya dıştan bu adama bir komplo
evet,
var ya içten var.
Evet.
İki tane ihtimal var. Bu ikisinden birini bizim hükümetimiz, bizim hukuk, bizim yani savcılarımız netleştirmeli veya bu konu ortaya çıktığında bize birazcık daha rahatlatacak, bizim önümüzü açacak, bizi düşünürken ikileme düşürmeyecek bir şeyler verilmeli abi. Verilmiyor. Köfteci Yusuf çıkıyor açıklama yapıyor. Bakıyoruz haline, şekline, şemaline. Evet. Bir kanımız oluşuyor. Hiçbirimiz şeyi incelemiyoruz. Evrakları incelemiyoruz. Bu
yok,
davanın
sıfır.
Hiçbir şeye bakmıyoruz. Çünkü güvenmiyoruz zaten. İnanmıyoruz. Açıklamalar umurumuzda değil. Bakıyoruz. Girişi güzel. Kıyafet falan. Yusuf ambleminin önünde konuştu falan. Ulan diyoruz bu adam yapmaz. Ya bizim hep böyle yürüyor abi işimiz.
Evet.
Bu kurumlara olan güvensizliğimizden. Aynısı buradan ekonomiye giden bir süreç var. Yani daha ne hangisi? Tecavüz olayları. Bir sürü burada konu var bugün konuşulacak bununla bağlantılı.
%100. Hepsi bağlantılı. Katılıyorum.
Hepsinin temelinde bizim kurumlara olan güvensizliğimiz
var.
Çünkü niye? Kurumlar işini iyi yapmıyor. Adam gibi yapmıyor. Hem iletişimini iyi yapmıyor.
Yapacak adam da yok.
Hem işini iyi yapmıyor hem de iletişimini iyi yapmıyor.
Ya İletişim çocuğu, zaten yani.
O yüzden ben bu konuda yani çok sinirliyim. Adam o ya devamlı ben bu sosyal medyanın artık bizim savcılarımız kadar etkili olmasından ben biraz utanıyorum abi.
Utanılacak.
Tecavüz,
bence
sokakta tecavüz oluyor.
Az
adam
bile söyledim.
Serbest bırakılıyor. Sosyal medyada bir varyansın ediliyor. Adam içeri
alınıyor.
Ya baba bu böyle bir şey olabilir mi ya?
Şu an mesela şöyle düşün işte. Böyle fark edilmeyen kaç kişi dışarıdadır? Ya sorusu geliyor akıllara.
Evet. Ondan sonra enflasyon niye düşmüyor ya kadar giden bir şey bu. Düşmez. Enflasyon da düşmez. Bu ülkede eşitlik de olmaz. Bu ülkede huzur da hiç. Hepimiz anksiyete
sıçrayacağız. Sen bu konuya girmek istemiyorsun ama girmeyeceğim. Çok kısa geçeceğim.
Yok, istemiyorum.
Yeni doğan çetesi konusundaki o mesela o adam. Ya gerçekten konuşmayalım bu konuyu. Büyütmeyelim. Yani büyütmeyelim derken reklamı gibi de olmayacak ama ne olursa olsun bu konuyu konuşuyorum. İğrenç bir konu yani. Diyecek bir şey yok gerçekten. Oradaki adamın mesela suçu varmış. Bunu bayağı araştırdılar. Hı. Sonra işte yok ceza affı, yok bilmem ne. O bu şu 1 yıl 6 aya falan düşmüş adamın 12 yıllık cezası.
Bak yemin ediyorum bir tane bölüm yap yazıklar olsun yaz başlığına. Her hafta bir tane çıkar yazıklar olsun.
Yok çıkar.
Geçen hafta konuştuğumuz konu belli. Tecavüz meselesi. Önceki hafta kadına şiddet. Bu hafta çocuk ölümü.
Tabii canım sürekli böyle gündem.
Ya baba neredesiniz? Bak yine ağzım
bu ülkeyi kim yönetiyor
bozulacak
abi?
Bozulacak yani.
Ya vallahi bak bu ülkeyi kim yönetiyor sorusu.
Sinirlerim bozulacak.
Şimdi buradan çok kısa burada Kola Turka benzetmeleri yapılıyor. Benim de
Köfteci
biraz
Yusuf ama.
Evet işimle alakalı olduğu için bu konu bana biraz önemli gibi geliyor. Bilmiyorum belki yanlış bakıyorum ama. Bu Kola Turka'nın meşhur bir New York Times'da reklamı vardır. Hani hep dönüyor hala falan. Çok güzel bir reklamdır o dönem için. Kola Turka onu yaptıktan ve böyle biraz popülerleştikten sonra hatta Murat Ülker'in kendi beyanatı yani videosu var. 10 milyon TL ciro yapan firmaya 32 milyon TL ceza kesti o dönemin Amerikan Büyükelçiliği rahatsız oldu diye. O yüzden bence bunu buradan okumak gerektiğini düşünüyorum.
Abi yine aynı yere geliyor.
Hayır şöyle.
Yine şu kuruma geliyor.
Yok kuruma geliyor ama bak burada başka bir nokta var.
Sen orada demek ki hukuku düzgün işletemiyorsun ki sen yabancı ortağı olmayan bir firmaya cezayı kesemiyorsun.
Ya o dönemin Ticaret Bakanı Amerikan Büyükelçiliği rahatsız diye Murat Ülker'i toplantıya çağırmaz abi. Buradaki esas problem bu. Yani 50'den beri olan gelen Marshall yardımlarına kadar gideceğim de bu konuyu uzatmayacağım. 1950'den beri o çok övdükleri Adnan Menderes'in bu ülkeye yaptığı en büyük yanlışlardan biri olan bunu da söyleyeceğim. Marshall yardımları. Birçok orada taviz verildi. Çok uzatmayayım. Oradan gelen Amerikan yani sen tamam mı? Sen kendi iradenle bir şeye karar verip bir şeyi organize edemiyorsun. Ben buna ikna oldum artık. O yüzden Kola Turka gibi mi? Evet bence Kola Turka gibi.
Abi.
Bu tamamen rekabetle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir anlam olmaz. Sen Köfteci Yusuf kadar büyük bir normal sen tamam sen devlet başkanısın. Köfteci Yusuf kadar büyük bir tane zincirim var o da benim tamam mı? Köfteci Engin. Tamam mı? Sen bende böyle bir şey tespit etsen önce ne yaparsın? Ben bu kadar kişiye istihdam sağlıyorum. Bu kadar şubem var. Bir ciro yapıyorum. Bir yani iş hayatında ve bir tüketim hayatında bir şeyim. Gelirsin bana dersin ki ya Engin böyle bir şey tespit ettim. Bu doğru mu önce diye benle çek edersin. Bunu böyle kamuoyunun önüne atınca ve her şeyi atmayınca ben burada bitiyeni arıyorum. Kimse de kusura bakmasın.
Senin dediğin eğer benim kurumum düzgün çalışıyorsa olur.
Tamam.
Gene Daronacamoğlu'na gideceğim.
Ya okey zaten
kardeşim,
kurum
çalışmıyor. Bununla alakalı da kamuoyunda yeteri kadar bir isyan da yok.
Yok zaten.
Yani
canım,
biz Köfteci Yusuf'u
Özgür Özel biliyorsun bak, festivallerde.
Biz Köfteci Yusuf'u resmen oğlum ha kendi kendine yargılıyor ya.
Evet.
Ya sen bunun farkında mısın abi olanlar
öyle,
sen?
Öyle.
Ya biz oturuyoruz mesela masada 5 kişiyiz. 2 kişi Köfteci Yusuf'u tutuyor, 3 kişi Köfteci Yusuf'u tutmuyor. Ülke de böyle yönetiliyor şu anda.
%100.
Ya
ülke
baba,
işte nasıl ülke yönetiliyor mu ondan da emin değilim.
Geç o zaman konuyu.
Evet yani.
Bu son cümlenden sonra konuyu geç.
Bence de.
Konuyu geç.
Şimdi
çünkü
Erdoğan'ın bir açıklamasına
Erdoğan
çok takıldım. Bu İsrail saldırısı yaklaşıyor falan konularını da konuşmak istersen konuş ama benim esas takıldığım
hangisi?
Konu cezasızlık algısını bitireceğiz diye bir açıklama yaptı. Bana çok dokundu bu açıklama.
At top bana.
Çünkü şimdi bir cezasızlık algısını algısı ya, biz burada bir ya şey mi yapıyoruz yani, ne bileyim, okulda münazara yarışmasında değiliz ya da bir sosyal hayatta bir şeylerin algısını yaratıp gündem kamuoyu oluşturmaya çalışmıyoruz. Cezasızlık vardır ya da yoktur. Bunu demesi benim kanıma çok dokundu ya.
Sen hiç.
Vallahi çok dokundu. Buna çok
sen
takıldım
hiç
yani.
Elinden gelen her şeyi yapıp enflasyonu düşüremediğin oldu mu?
Yani olmadı
mu?
Çok şükür.
Olmadı. Olmadıysa Sayın Erdoğan anlayamazsın. Çünkü Sayın Erdoğan dış siyaset yapmıyor. İç siyaset yapıyor.
Ama yani, cezasızlık algısı ya konusu babacığım, bundan bağımsız abi. İçeride, İsrail'i anlarım da Eren.
Abi konu yapma. Biz konu birleşelim. Dış dünya, çünkü ne dedi? İsrail dedi, bir de şey var. Bir sonraki durağı diyor Türkiye diyor. Bak evet. Bak NATO üyesiyiz biz ya.
Evet
ya
abi.
İsrail nasıl
ya, kafasına göre.
Nasıl bir saçma. Ya baba bak bunlar artık ya bak. Ben çok tecrübeli, çok yaşlı bir insan da değilim ama baba yemiyoruz ya. Yani artık belli ki yani enflasyon enflasyon verileri geldi. İstenilen gibi gitmiyor hiçbir şey. Ortalık yanacak yakın zamanda.
Yanıyor da.
2025 yılı Türkiye için iyi geçmeyecek. İsrail Türkiye'ye savaş açar. Ne güzel ya. Hadi birleşelim. O zaman biz her şeyi unutalım. Enflasyonu unutalım. Açlığı unutalım. İhracat yapamıyoruz unutalım. İşsizlik oranlarını unutalım. Hepsini unutalım.
Okullarımızı temizleyemediğimizi unutalım.
Tecavüzü unutalım. Aklına ne geliyorsa çocukların ölümünü unutalım. İsrail bize saldıracak diye biz birleşelim. Bunu istiyor siyasiler.
Evet.
Baba bunu biz yemeyiz. Yani bunu kimse yemez. O yüzden ben bu mesajın tamamen hiç böyle iş olsun diye İsrail bize saldırabilir. Ya senin İsrail bunu affedersin yer mi baba ya? Kolay mı bu işler İsrail
ya
bize?
Yapma gözünü
yani bizi diğer ülkelerle karıştırmaz diye düşünüyorum.
Öyle. Olan adam da İran'a saldıramıyor, çekiniyor. Evet. Ney Türkiye'ye gelecek?
NATO üyesine saldıracak. O yüzden o tamamen içerideki kaosu temizlemek için yapılmış
buradan,
bir söylem.
Buradan İsrail'den senin çok güzel bir bu konuyla ilgili bir çok hoşuma gitti. Bir şeyim var. Argümanım var. Bu savunma fonunun vergisiyle
evet.
Alakalı. Kimseden de duymadım. O yüzden
benden mi duydun?
Evet. İlk senden
benim için
duydum.
Bir onur.
O yüzden bunu bir şöyle güzel bize bir anlat. Sonra oradan faiz kararıyla bir bağla. Oradan da bitirelim.
Abi ben bu konu şöyle. Şimdi kredi kartından değil. Kredi kartı limitinden alınacaktı bu vergi. Doğru mu abi?
Doğru.
Normalde biz vergiyi
kredi kartı limitine göre.
Evet. Biz vergiyi ne zaman ödüyoruz? Gelirimizden dolayı ödüyoruz. Kazançlarımızdan öderiz.
Bir de dolaylı ödediklerimiz var.
Evet,
KDV, ÖTV.
Aldığımız ürünlerden vesaire öderiz. Biz ne zaman abi borçlanma limitimizin üstünden vergi ödedik ya? Bak borcum...
Dünyada
bak,
yoktur bu.
Bak borcumuzdan da değil. Yani şunu demiyor. Kredi kartın ne kadar kardeşim senin? 100 bin lira ekstra gelirse ödersin demiyor. Yani borcundan ödesen o skandal zaten. Çünkü kredi kartı bir borçlanma aracıdır. Çekersin, borçlanırsın bankaya. Bunu dersin ki ben sana bir ay içerisinde veya hesap kesim tarihine kadar ödeyeceğim. Bundan almıyor. Bak borcundan da normalde vergi alınmaz da bundan almıyor. Neyden alıyor? Senin borçlanma limitin üstünden vergi alıyor ya. Ya yoksa mevzu ben vallahi bak ben savunma sanayinde alınan 500-700 ya 1000 alsın 2000 alsın. Desin ki kardeşim maaşı 2 asgari ücret üstü olan insanlardan %5 maaşı yattığı anda alırım. Diyeceksin ki belki aynı yere gelir ama öyle değil mevzu.
Evet.
Ya orada diyecek ben senin gelirin üstünden senden vergi alacağım.
O
kardeşim.
Sana gelecek para zaten bir fact yani.
Ya ulan benim 100 bin lira kredi kartı limitim var ben harcamıyorum. Onun vergisi böyle bir saçmalık. Zaten ondan yoksa şeyden iptal edilmedi bu yani 500-700 önemli değil.
Çok büyük bir tepki olduğu için
açıklayamayacaklar
biraz.
Açıklayamayacaklar evet. Uzun vadede.
Evet. Ekonomi literatürüne girecekler
aynen.
Diye.
Sen bir insanın limiti üstünden, borç limiti üstünden vergi alamazsın. Bunu ilk şeyde de ya bak bunu ilk nerede yaptılar biliyor musun? Bu stoklarda değerleme üstünden vergi aldılar ya bu da aynısıydı.
Evet.
Benim şimdi stoğum var. Stoğumu değerliyor vergisini. Onu daha satmadım.
Evet.
Ben daha satmadım. Satacağım. Gelir elde edeceğim. O zaman vergi alabilirsin. Ondan da geri döndüler. Ya verginin alınma şekli belli. Yüzyıllardır belli.
Şu Twitter'da şeyi gördüm ya. Ben bir tane herif yolda 20 lira vuruyor. Al eğiliyor almaya. Yukarı çıkarken 10 lira oluyor. Mehmet Şimşek'in görseli geliyor zaten. Yani yerde bulduğundan.
Yani
biraz yüzden, böyle buna döndü gerçekten. Ama yok dediğin doğru. Bende de çok kafa açtı bu dediğin konu. Hakikaten borçlanma limiti üstünden vergi. Yani işi bu yönden değerlendirmemiz lazım yani. İşin rezilliği burada aslında. Savunma sanayine alınması değil.
Değil.
Katılıyorum.
Yoksa işte yok sen
güzel
onu
bir açı.
Yok sen onu kardeşim kendi bütçenden ver falan. Onlar gri tartışmalar. Onlara da gireriz. Yani onlar da konuşulabilir. Niye devlet halktan alıyorsun? Aldığın vergi yetmiyor mu? Sen oradan pay ayır. Onlar hani bu konuşulamaz. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Sen adamın borç limitinin üstünden adamdan vergi alamazsın. Bitti. Kapat. Geç.
Geç. Sakin ol Eren.
Geç. Faiz. Neye geçeceğim? Bitti mi
konu? Abi son yok faiz Hayır, sabit bıraktı. Ya yani şöyle konuşalım çok kısa. Ben bir görüşümü söyleyeyim sana söyle. Aktarayım. Ben dünyanın ve yani genel kanının aksine faiz, genel kanı demeyeyim ülke için konuşmayayım da faizi sabit tutmanın şu anda bizim için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Evet can acıtıcı olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Ama belki biraz daha sene sonuna doğru beklemek daha hayırlıydı. Ekim'de pas geçilmesini mantıklı buluyorum deyip sana topu atayım sonra da kapatalım.
Abi tabii ki böyle. Sadece benim canımı yakan ne? Bugün Amerika, Avrupa faiz konusunda attığı adımlar belli. Adam Avrupa işte faizi tekrardan indirdi. Sen hala ya faizi ben sabit bırakılmasına değilim abi bir şey olmuyor.
Heh tamam bunu bu evet buna doğru
yani,
bu doğru.
Yani ortada gerçekten.
Bırakıyoruz da ne oluyor?
Ya hiçbir şey olmuyor. Yani o zaman artır. Yani ben şunu anlamıyorum. Şimdi ben abi hayatta bazı aksiyonlar alırsın. Bunların karşılığında bir şey görmen gerekir. Değil mi? Bir emek verirsin, bir şey yaparsın, bir bedel ödersin. Karşında bir şey yoksa o ödediğin bedelin de bir anlamı yoktur.
Tabii.
Bizimki ona benziyor. Yani biz faizi düşürmüyoruz. Herkesin bugün canı yanıyor. İşsizlik yalan onlar. İşsizliğini artacak 2025 yılı göreceğiz hep birlikte.
Yok tabii canım.
Yatırım yok. Ya enflasyonun...
Bu arada genişsizlik artıyor. İş aramayı...
Benim ses gitti.
Hayır canım duyuyorum ben seni şu an.
Duyuyor musun?
Evet.
O zaman benim kulaklık. Neyse sıkıntı yok devam edelim.
Yok yok geliyor sesin
tamam,
şu an.
Tamam sen duyuyorsan sorun yok. Enflasyonun hani böyle çok fazla artmamasının altında yatan sebep yatırımlar bitti. Yani onun enflasyonu tetikleyici etkisi falan azalıyor. Yoksa enflasyonu falan bunlar indiremiyorlar. Boşu boşuna şu anda bedel ödüyoruz gibi geliyor. Bu benim çok zoruma gidiyor anladın mı?
Yok
bak,
anlıyorum.
Bak millet bugün indirime geçti. Tekrardan ekonomileri canlanacakken biz bedel ödüyoruz ve karşılık alamıyoruz. Sadece bunu söylüyorum. Kapat.
Yok doğru diyorsun. Teknik olarak doğru pratik olarak yanlış işler oluyor diyebiliriz.
Evet doğru.
Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Podcast dinledi. Telaşsız samimiyet bitti.